2. Krallar 19. bölümde Hiskiya'nın Tanrı'dan yardım istemesini ve Yeşaya'nın peygamberliğini görmekteyiz. Görmüş olduğumuz gibi Hiskiya, diyarda sorunların, rahatsızlıkların ve belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir zamanda tahta çıkmıştı. Kuzeydeki krallık Asur tarafından sürgüne gönderilmişti. Şimdi de Asur ordusu Yeruşalim kentinin kapılarına kadar gelmişti. Bu Hiskiya'yı korkutmaya yeterli bir durumdu ama buna ek olarak Asur kralının uşağı olan Rabşake kent kapısının dışında alaylar ve hakaretler savuruyordu. Asur'un Yeruşalim'e yapacağı büyük şeylerle övünüyor ve Tanrı'nın onları kurtarabileceği düşüncesiyle alay ediyordu. Zavallı Hiskiya bütün bunların altında eziliyor ki bu doğal bir şey çünkü Hiskiya Rab'be dönüp ona güvenmeyi daha yeni öğrenmekteydi. İlk olarak Hiskiya'nın Tanrı'dan yardım istemesine bakalım. 2. Krallar 19. bölüm 1. ayette Kral Hiskiya olanları duyunca giysilerini yırttı. Çul kuşanıp Rabbin tapınağına girdi diye yazıyor. Giysilerini yırtıp çul kuşanmak derin bir sıkıntı ve ağır sorunlar belirten bir durumdu. Rabbin evine gittiğine dikkat edin. Burası akılsal işkenceler yaşandığında gidilebilecek bir yerdir. Tanrı'ya dönme zamanıdır. 2. Krallar 19. bölüm 2. ayette Saray sorumlusu Elyakim'i, Yazman Şevna'yı ve ileri gelen kahinleri Amot oğlu Peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı diye yazar. Yaşadığımız günlerle olan paralelliği görüp görmediğinizi merak ediyorum. Belki bugünkü ulusları kendilerini dindar ve sofistike, Hiskiya'nın ulusunu ise uygar olmayan ve yarı putperest olarak düşünürsünüz. Peki insanlığın Tanrı'ya dönüp kendisinden kurtarış istediklerini hiç duydunuz mu? Tabii ki hayır. Bunun yerine uluslar en iyi öğüdü vermesi için uzmanlara gözlerini diker ve zeka düzeyi yüksek olan adamları dinler. Benim gençliğimden beri bu tür insanları dinledik ve o zamandan beri de epey zaman geçti. Gece gitgide ilerliyor, sorunlarımız artıyor, günümüzdeki sıkıntılarımız çok fazla. Hiçbir yerde, kilisede bile kimsenin Tanrı'ya yakardığını duymamaktayız. Tek şansımız bu karanlık ve geç saatte Tanrı'ya dönmektir. Tarih bizlere çoğu ulusun yaşam süresinin 200 yıl olduğunu göstermektedir. Tanrı'ya dönmek yerine bir araya gelelim, yeni bir yaklaşım deneyelim, yeni bir yöntem yaratalım derler. Bu sorun üzerinde farklı bir açıyla çalışalım. Psikoloji, tıp, hükümet ya da eğitim alanında bir yetkili getirtelim. Onlar bize çıkış yolunu göstereceklerdir denilmektedir. Dostum, bütün bu uzmanlar bizi gecenin daha da karanlıklarına götürmüşlerdir ve başımız derttedir. Tanrı'ya ihtiyacımız var. Hiçbir ulusun, bu ulusun şu anda Tanrı'ya ihtiyacı olduğu kadar Tanrı'ya ihtiyacı olmamıştır. Hiskiya'nın ihtiyaç saatinde Tanrı'ya yakaracak kadar sağduyusu olduğundan ötürü Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'nın peygamberi Yeşaya'ya bir delegasyon gönderdi. 2. Krallar 19. bölüm 3 ve 5. ayetler arasında Yeşaya'ya şöyle dediler. Hiskiya diyor ki, bugün sıkıntı, azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi ama doğuracak güç yok. Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için efendisi, Asur kralının gönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrı'nın Rabb'i duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et. Hiskiya'nın belki Tanrı'nın Rabb duyar dediğine dikkat edin. Tanrımız demiyor, Tanrı'nın diyor. Zavallı Hiskiya belki de Tanrı'yı çok iyi tanımıyor ama böyle bir zamanda Tanrı'ya başvurmasına yetecek kadar sağduyusu da var. Hatta o anda gidecek başka hiçbir yeri de yoktur. Yeşaya, Kral Hiskiya'dan gelen görevlilere şöyle dedi. 2. Krallar 19. bölüm 6 ve 7. ayetlerde. Efendinize şunları söyleyin. Rab diyor ki, Asur kralının adamlarından, benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki bir haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim. Az önce dinlediğiniz bu peygamberlik harfiyen yerine gelmiştir. Yeşaya'nın krala verdiği cesarete bir bakın. Bu adamdan ötürü endişe etme, kentine giremeyecek. O sadece blöf yapıyor, övünüyor ve küfrediyor ama Tanrı onu duydu ve onun icabına bakacak diyor. Endişe etmenize gerek yok. Düşmanlarımızın icabına, Tanrı'nın bakmasına izin vermeyi bir öğrensek. Sorun düşmanlarımızın icabına kendimiz bakmamız ve bunu yaptığımızda da kendimizi Tanrı'ya iman ve güven dolu bir yerde düşmanlarımızın icabına kendimiz bakıyoruz ve bunu yaptığımızda kendimizi Tanrı'ya iman ve güven dolu bir yerden alıyoruz ve Tanrı bizim namımıza harekete geçmiyor. Sonuçta zararlı çıkan bizler oluyoruz. Rab tıpkı bu olayda yaptığı gibi düşmanlarımızın icabına bizim bakabileceğimizden çok daha iyi bir şekilde bakabilir. Ve tehdit dolu bir mektup görüyoruz devam eden ayetlerde. 2. Krallar 19. bölüm 8 ve 9. ayetlerde komutan Asur kralının Lakiş'ten ayrılıp Libna'ya karşı savaştığını duydu. Krala danışmak için oraya gitti. Kuş kralı Tirhaka'nın kendisiyle savaşmak üzere yola çıktığını haber alan Asur kralı Hiskiya'ya yine ulaklar göndererek şöyle dedi diyor. Rabşeka efendisine döndü ve onun Livna ile savaştığını gördü. Ve kuş kralının tehdit edici bir şekilde yola çıkışı onun Yeruşalim'e hemen saldırmasını engelledi. Bunun üzerine Hiskiya'ya şöyle bir tehdit mektubu gönderir. 2. Krallar 19. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında Yahuda kralı Hiskiya'ya deyin ki, güvendiğin Tanrın Yeruşalim, Asur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. Asur kralının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Atalarımın yok ettiği ulusları, Gozanlıları, Harranlıları, Raseflileri, Telassar'da yaşayan Edenlileri, ilahları kurtarabildi mi? Hani nerede? Hama ve Arpat kralları. Lair, Sefervaim, Hena, İvva kralları nerede? Bu rahatsız edici bir mesajdır. Asur kralı yoluna çıkan her şeyi yok edip geçmişti. Hiskiya nasıl oluyor da kendisinin kurtulabileceğini düşünüyordu. 2. Krallar 19. bölüm 14. ayette Hiskiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin önünde mektubu yere yayarak diye devam ediyor. Dostum, bizlerin de bizi rahatsız eden mektupları tıpkı Hiskiya'nın yaptığı gibi Rabbin önüne sermemiz gerekir. Radyo programım yayınlanmaya başladığından beri bana çok harika mektuplar geldi ama diğer türdeki mektuplardan da nasibimi aldım. Bunları Rab'be teslim edip sorunu onun çözmesine izin vermeyi çok uzun bir süre önce öğrendim. Tanrı bu tür sorunlarda uzmandır. Hiskiya mektubu Rabbin önüne sererek bilgece bir şey yapıyor. Hiskiya dua eder. 2. Krallar 19. bölüm 15 ve 16. ayetlerde şöyle dua etti. Ey kerubular arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Rab, bütün dünya krallarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör Ya Rab. Sanherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. Hiskiya'nın Tanrı'ya nasıl yaklaştığına dikkat edin. Martin Luther de böyle bir dua etmiştir. Bu insanlar Rab'be nasıl da sarılırlar. Luther, Rab beni işitiyor musun? Rab beni işit. Rab kulakların benim duama açık olsun diye yakarırdı. Hiç Tanrı'nın sizi dinlemediği hissine kapıldınız mı? Hiskiya da böyle hissetmişti. 2. Krallar 19. bölüm 17 ve 18. ayetlerde Ya Rab gerçek şu ki Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar Tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı, diyor. Rabşeka adlı bu adamın söylediği şey doğrudur. Asur'un önüne gelen her şeyi yakıp yıktığını ve böyle yaptığı her ulusun tanrılarını ateşe attığını söylerken övünmüyordu. 2. Krallar 19. bölüm 19. ayette ise Ya Rab Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki bütün dünya kralları senin tek tanrı olduğunu anlasın, diyor. Ve Tanrı'nın yanıtı gecikmez. Şimdi Tanrı onun duasına Peygamber Yeşaya aracılığıyla yanıt verecektir. 2. Krallar 19. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında bunun üzerine Amot oğlu Yeşaya Hiskiya'ya şu haberi gönderdi. İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor. Asur kralı Senherib'le ilgili olarak bana yalvardığın için diyorum ki Erden kız Siyon seni hor görüyor. Alay ediyor seninle. Yeruşalim kızı ardından alayla baş sallıyor. Sen kimi aşağıladın, kime küfrettin, kime sesini yükselttin? İsrail'in kutsalına tepeden baktın. Tanrı sen bana dua ederken ben dinliyordum, diyor. Tanrı Asur'un gücünü yok etme niyetindedir. 2. Krallar 19. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ulakların aracılığıyla Rabbi aşağıladın. Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine, Lübnan'ın doruklarına çıktım dedin. Yüksek sedir ağaçlarını, seçme çamlarını kestim. Lübnan'ın en iç noktalarına, gür ormanlarına ulaştım. Yabancı ülkelerde kuyular kazdım, sular içtim. Mısır'ın bütün kanallarını ayağımın tabanıyla kuruttum dedin. Tanrı burada Asur kralının dağların onu durdurmadığı, çöllerin onu durdurmadığını, su çıkartmak için kuyular kazdığı hakkındaki övünmelerini tekrarlar. Nehirler onu durdurmamaktadır. Onları kurutacak yollar bulacaktır. Şimdi Tanrı kibirli Asur kralına hitap eder. Ulusların yükseliş ve düşüşünün kendi yaptığı bir şey olduğunu Tanrı ona söyler. Yaşaya'nın daha önce de yazmış olduğu gibi Tanrı Asur kralından öfkesinin değneği ve gazabının sopası olarak söz eder. Yaşaya 10. bölüm 5. ayette "Vay haline Asur! Öfkemin değneği, elindeki sopa benim gazabımdır." diyor. 2. Krallar 19. bölüm 25 ve 26. ayetlerde ise "Bütün bunları çoktan yaptığımı, çok önceden tasarladığımı duymadın mı? Surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni şimdi ben gerçekleştirdim. O kentlerde yaşayanların kolu kanadı kırıldı. Yılgınlık ve utanç içindeydiler. Kır otunu körpe filizlere, damlarda büyümeden kavrulup giden ota döndüler." Yani etkili bir şekilde karşı koyamamışlardı çünkü yüreklerine korku koyan Tanrı'nın kendisiydi. 2. Krallar 19. bölüm 27 ve 28. ayetlerde ise "Senin oturuşunu, kalkışını, ne zaman gidip geldiğini, bana nasıl öfkelendiğini biliyorum. Bana duyduğun öfkeden, kulağıma erişen küstahlığından ötürü halkamı burnuna, gemimi ağzına takacak, seni geldiğin yoldan geri çevireceğim. Tanrı, benim diyarıma geldin, böbürlendin," diyor. "Şimdi kendi çengelimi burnuna takıp seni diyarımdan çıkaracak ve yine evine geri yollayacağım," demektedir. 2. Krallar 19. bölüm 29. ayette ise "Senin için belirti şu olacak. Ey Hizkiya, bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz. İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin. Bağlar dikip ürününü yiyin." Rab şimdi Hizkiya'ya hitap etmektedir. Belli ki Asur ordusunun orada bulunması Yeruşalim etrafındaki çiftçilerin topraklarını ekmelerini engellemişti. Tanrı onları beslemeye yetecek kadar kendi kendine yetişen ekin olacağını ve üçüncü yılda bile ekinlerini ekip onları huzur içinde biçeceklerini vaat ediyor. Sanherib ve ordusu onların ekinlerini yok etmek üzere orada olmayacaklardı. 2. Krallar 19. bölüm 30 ve 32. ayetler arasında ise Yahudalıların kurtulup sağ kalanları yine aşağıya doğru kök salacak. Yukarıya doğru meyve verecek. Çünkü sağ kalanlar, Yeruşalim'den kurtulanlar Siyon dağından çıkacak. Her şeye egemen Rabbin gayretiyle olacak bu. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak. Karşısında rampa kurmayacak. Yeşaya oldukça cesur bir biçimde bir bildirde bulunmaktadır ama bu Tanrı'nın sözüdür. Eminim ki Yeruşalim halkı Yeşaya'nın gerçek bir peygamber olup olmadığını merak etmektedir. Yeşaya erden kız bir çocuk doğuracak, peygamberliğini yaptığında halk büyük bir olasılıkla ama bu gerçekten de büyük bir peygamberlik. Bu olay ne zaman gerçekleşecek demiştir. Bu olay 700 yıl boyunca gerçekleşmeyecekti ve o insanların hiçbiri bu olayın gerçekleştiğini görecek kadar yaşamayacaktı. Ancak şimdi Yeşaya yerel bir durumda bir peygamberlik etmekte ve peygamberliğin yerine gelişini birkaç gün içinde de göreceklerdir. Burada Asur ordusunun Yeruşalim kentinin kapıları dışında kamp kurmuş olduğunu görüyoruz. Bu büyük ordu önüne çıkan her şeyi yakıp yıkmıştı. Antik dünyada Asurlulardan çok korkulurdu. Şimdi Tanrı Yeşaya aracılığıyla Yeruşalim kentini kuşatmayacaklarını ve şehre bir tek ok bile atmayacaklarını söylemektedir. Şimdi durup bunun üzerinde birkaç dakika düşünün. Yeruşalim kentinin duvarlarının etrafında 185 bin asker var. Bu sayı içinde duvara en az bir ok atacak, ok atmaktan hoşlanan bir asker de bulunacaktır. Dostum eğer bir tek asker bile bunu yaparsa Yeşaya gerçek bir Tanrı peygamberi olmayacaktır. Tanrı kente bir tek ok bile atılmayacağını söylemekte ve bunu Yeşaya'nın ağzı aracılığıyla söylemektedir. Kendi zamanındaki insanlar Yeşaya'nın gerçek bir Tanrı peygamberi olup olmadığını bunun gerçekleşmesine göre bileceklerdi. Tanrı ben bu kenti kurtaracağım ve bu kenti iki nedenden ötürü kurtaracağım demektedir. 2. Krallar 19. bölüm 34. ayette kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunup kurtaracağım diyor. Tanrı bunu kendi ismi uğruna yapacaktır. Tanrı kendi ismi uğruna ve Davut'un uğruna birçok şey yapar. Tanrı Davut'u seviyordu. Davut'un uğruna birçok şey de yapmıştır. Ve dostum Davut'un kendisinden daha büyük bir oğlu bakireden doğan bir oğlu vardır. Rab İsa Mesih. O kendisine güvenen günahkarları Mesih'in uğruna kurtaracaktır. Bir inanlı babaya İsa'nın isminde dua ettiğinde baba Mesih'in uğruna onun duasını yanıtlar. 2. Krallar 19. bölüm 35. ayette o gece Rabbin meleği gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyaranlar salt cesetlerle karşılaştılar diyor. Bizim eski kutsal kitap çevirisinde şöyle yazar. Ve sabahleyin adamlar erken kalktıkları zaman işte onların hepsi ölmüş bedenlerdi. Yani onların ölü bedenler olduklarını gördüler. Dostlarım onlar sabahleyin kalkmadılar. Neden kalkmadılar? Çünkü ölmüşlerdi. Tabii ki bu kentin içerisindeki insanların sabahleyin kalktıklarında kent duvarlarının dışında 185 bin ceset buldukları anlamına gelmektedir. Ve şimdi Senherib oğulları tarafından öldürülür. 2. Krallar 19. bölüm 36 ve 37. ayetlerde bunun üzerine Asur kralı Senherib ordugahını bırakıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı. Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken oğullarından Adram melekle Şareser onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu. Senherib oğulları tarafından öldürüldü. Asur hakkındaki peygamberliğin o zaman harfiyen gerçekleşmiş olması oldukça ilginçtir. 2. Krallar 20. bölümde Hiskiya'nın hastalığı ve iyileşmesi konu edilmektedir. Bu bölüm benim için çok anlamlıdır çünkü birazcık Hiskiya'nın deneyimine benzeyen bir şekilde bir hastalık ve hastalıktan iyileşme yaşadım. İyileşme yaşadım diyor Doktor Vernon McGee. Hiskiya'nın muhteşem bir kral olduğunu aklınızda tutunuz. Davut'tan sonra onun gibi bir kral çıkmamıştı. Atası Davut gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Bu Tanrı'nın onun hakkındaki tanıklığıydı. İlk olarak Hiskiya'nın hastalığına bakalım. 2. Krallar 20. bölüm 1. ayette o günlerde Hiskiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amot oğlu peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki ev işlerini düzene sok çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Hiskiya'nın hastalığı 2. Krallar 20. bölüm, 2. Tarihler 32. bölüm ve Yeşaya 38. bölümde olmak üzere kutsal kitapta 3 farklı bölümde kaydedilmiştir. Ve her anlatım resme bir şeyler ekler. Yeşaya'nın Kral Hiskiya'ya öleceğini söylemesi zor bir şey olmuş olmalıydı. Ancak bizler gününü ve saatini bilmediğimiz halde ölüm cezasını hepimizin beklediğini biliriz. Kutsal kitap İbraniler 9. bölüm 27. ayette insanların bir kez öleceğini ardından da yargılanacağını bizlere iletmektedir. Bu ilahi bir tarihtir. Eğer her birimiz tam olarak ne zaman öleceğimizi bilseydik, bu bizim yaşam biçimimizi bilmem değiştirir miydi? Birçok Hristiyan bile ölüm çok uzaklarda, gelecekte bir yerde diye düşünür. Şimdi bunun için tasalanmayacağım der. Belki onun için tasalanmayız ama ölümün son hedef olduğunu bilerek yaşamamız gerekir. Birçok yıl önce Rab'be yakın genç bir vaize doktoru kanserinin yeniden ortaya çıktığını ve bu dünyadaki günlerinin sınırlı olduğunu söyleyince arkadaşlardan bazılarına bir mektup göndermişti. Ben o listenin bir parçası olma ayrıcalığına erişmiştim ve mektubunu okuduğum zaman sarsılmıştım. O mektubun bir kısmını sizinle paylaşmak isterim. Son birkaç gün içinde keşfettiğim şeylerden birisi bir Hristiyan birdenbire ölümle karşılaştığında maddesel şeyleri doğru bir şekilde değerlendirmeye başlıyor. Balıkçılık malzemelerim ve kitaplarım ve meyve ağaçlarım artık bir hafta önce olduğu kadar değerli değiller. Bunu aklınızda tutarak Hiskiya'nın deneyimine bakalım. 2. Krallar 20. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Hiskiya yüzünü duvara dönüp Rab'be yalvardı. Ya Rab yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı. Hiskiya yüzünü duvara dönüp Rab'be dua ediyor. Sanırım onun içinde olduğu durumu anlıyorum. Diyelim ki size kanser olduğunuzu söylediler ve ne siz ne de doktorunuz sonucun ne olacağını bilmemektesiniz. Ne yapardınız? Doktor Vernon McGee kendi yaşamına ilişkin şunları anlatıyor. Rab'bin hizmetindeki hayatım boyunca kanser hastalarını ziyaret ettim. Onların nasıl kanser olabileceklerini anlayabiliyordum ama kendimin nasıl kanser olabileceğimi anlamıyordum. Doktor bana kanser olduğumu söyleyince çok şaşırdım. Böyle bir şeye inanmıyordum. Bu gerçeği kabul etmem gerekince bana yaşayacağıma dair hiçbir güvence verilmedi. Bugün bile böyle bir güvencem yok. Sadece kanserli olduğumu biliyorum. Size şunu söyleyeyim ki bu durum insanlara yepyeni bir değer sistemi getirir. Bugün hayatım biraz daha farklı. Birçok insan bazı alanlardaki davranışlarım konusunda meraka kapılmıştır. Hala aktifken neden kilisenin vaizliğinden istifa ettin diye soruyorlar. Hizmet konusunda hırslı değilim. Tanrı bana en civcivli zamanını yaşayan büyük bir kilisenin vaizliğini yapma ve zamanımız ve neslimizin en büyük hafta içi topluluklarını yürütme ayrıcalığını verdi. Ben bunu bir ayrıcalık olarak kabul ettim. Ama şimdi hırsım Rabbi hoşnut edecek bir şekilde yaşamaktır. Bu benim birçok bakımdan değişmeme neden oldu. Birisi bana geçen gün radyo hizmetini sürdürerek ve konferanslar vererek kendini öldürmeye çalışıyorsun dedi. Biliyor musunuz, korkarım eğer böyle yapmazsam onu hoşnut etmeyeceğim. Hastaneye yatırıldığımda hastalığımın nasıl sonuçlanacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. O kadar halsizdim ki beni yatağa hasta bakıcı yatırdı. Fiziksel olarak zayıf değildim ama korkmuştum. Ben bir korkağım. Hasta bakıcı bana hasta mısınız dedi. Ben hayır, ölesiye korkuyorum diye yanıtladım. Hasta bakıcı Hristiyandı ve bu sözlerim üzerine gülümsedi. Ondan beni bir süre yalnız bırakmasını rica ettim ve tıpkı Hizkiya'nın yaptığı gibi yüzümü duvara çevirdim ve Tanrı'ya yakardım. Ona ölmek istemediğimi söyledim. Hasta olduğumuzda dua Tanrı'ya gitmemiz ve başka insanlardan da bizim için dua etmelerini istememiz gerektiğini düşünürüm. Ben imanla iyileşmeye inanıyorum. Ben Tanrı'nın iyileştirebileceğine inanıyorum. Tanıdığım biri bana bir mektup yazıp iyi olman için dua etmeyeceğim çünkü Rab'le birlikte olmaya gitmek üzere hazır olduğunu biliyorum. Onun seni eve alması için dua ediyorum dedi. Ona hemen mektup yazıp bana bak sen bu işi Rab'be bırak. Ona benim kendimi nasıl hissettiğimi yazmaya çalışma. Ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Mümkün olduğu kadar uzun bir süre yaşamak istiyorum diye yanıt verdim. Hastanede yüzümü duvara çevirdiğimde ona Rab eğer beni iyileştirirsen senin sözünü gidebileceğim her yerde öğreteceğim diye söz verdim. O zamandan beri yapmaya çalıştığım da budur. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum çünkü onun bana bak vaiz seni eve çağırmak zorunda kalacağım çünkü yapacağını söylediğin şeyi yapmıyorsun demesini istemiyorum. Dostlarım böylesi bir konumda olduğumuzda hayatı farklı bir şekilde görürüz. Harikulade bir Hristiyan olan doktor bana yardım edemeyeceğini, iyileşmemin Tanrı'dan gelmesi gerektiğini söyledi. Tabii ki ben de ona, eğer bütün işi Tanrı yapıyorsa neden kendisinin benden para aldığını sordum. Dostlarım Tanrı'ya güvenecek bir konumda olmanız harikulade bir şeydir. Benim başka bir alternatifim yok. Eğer Rab'be başvurmazsam nereye başvuracağım? Rab'be güveniyorum ve bunu söylerken de dindarlık taslamıyorum. Bunu yapmaya ben zorlandım. Şimdi Hizkiya da aynı durumdadır. Sadece Tanrı ona yardım edebilir. Yüzünü duvara çevirdiğinde Rab'be onun önünde gerçekte ve kusursuz bir şekilde yaşadığını ve sadece Rabbin gözünde iyi olanı yaptığını hatırlattı. 2. Krallar 20. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce Rab ona şöyle dedi. Geri dön ve halkımı yöneten Hizkiya'ya şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki, duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. 3 gün içinde Rabbin tapınağına çıkacaksın. Rab, Hizkiya'nın gözyaşlarını görmüştü. Benim gözyaşlarımı ve sizin gözyaşlarınızı da gördüğünden eminim. 2. Krallar 20. bölüm 6. ayette ise ömrünü 15 yıl daha uzatacağım. Seni de kenti de Asur kralının elinden kurtaracağım. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunacağım diye yazıyor. Rabbin onu iyileştireceği ve ona 15 yıl daha vereceği muhteşem bir haberdir. Ve Hizkiya'nın iyileşmesine bakalım. 2. Krallar 20. bölüm 7. ayette sonra Yeşaya incir pestili getirin dedi. Getirip çıbanına koydular ve Hizkiya iyileşti. Tanrı Hizkiya'yı iyileştirmek için doğal yollar kullandı ama aynı zamanda doğaüstü yollar da kullandı. Bu harikadır. Yakup 5. bölüm 14. ayette söylediği şey de budur. İçinizden biri hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırtsın, Rabbin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler, diyor. Birisinin yağla meshedilmesinin iki yolu vardır. Biri törensel, biri de tıbbidir. Birçok kişi bunu kavrayamamış gibidir ama Yakup tıbbi bir meshedişten söz etmektedir. Tanrı Yakup aracılığıyla çok pratik olmamız gerektiğini söylemektedir. Doktor çağrılmalıdır ama kilisenin ihtiyarları da dua etmek için aynı zamanda çağrılmalıdır. Ve dua hasta olanı iyileştirecektir. Hizkiya'nın durumunda büyük bir olasılıkla kanser olabilecek olan çıbanın üzerine incir koydular. Tanrı hayatına 15 yıl ekleyeceğim ama o çıbanın üzerine incir koysan iyi olur dedi. Dostum, benim tavsiyem fanatik değildir. Sağduyulu olmamız yolundadır. Eğer kanserseniz bu gerçekten kaçmayınız. Ben gerçekleri bilmek istiyordum. Hiskiya da öyleydi. Şuna inanın ki Tanrı gerçekleri onun önüne serdi ve Tanrı onun hayatını 15 yıl daha uzattı.